satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programından hepinizi selam ve sevgilerimizle selamlarken bugün mübarek Ramazan Bayramı'nın son gününü idrak ediyoruz. Bütün dinleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Bütün Müslümanlar bir aylık Ramazan orucunun ardından Ramazan Bayramı'nı idrak ettiler. Dünyanın birçok coğrafyasında olduğu gibi İslam coğrafyasında da Ramazan Bayramı'nı sıkıntılı geçiren kardeşlerimiz var, Müslümanlar var. Özellikle Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da ve dünyanın pek çok ülkesindeki Müslüman kardeşlerimiz Ramazan Bayramı'nı büyük bir sıkıntıyla karşıladı. İnşallah bir dahaki Ramazan Bayramı'nda, bir dahaki Kurban Bayramı'nda dünya üzerindeki zulümler, dünya üzerindeki savaşlar ve gözyaşları sona erer. Bayramları bayram olarak kutlamaya devam ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün Satır Arası programında farklı bir program yapalım istiyoruz Fatih Atik'le birlikte. Çünkü Ramazan'ı konuşalım, Ramazan bayramını konuşalım, eski bayramları konuşalım istiyoruz. Tabii yurt dışında yaşayan binlerce vatandaşımız da Ramazan'ı ve Ramazan bayramını bulundukları ülkelerde idrak ediyorlar. Onların Türkiye hasretlerini hepimiz biliyoruz. Türkiye'ye özlemlerini biliyoruz. Özellikle yurt dışında bayramı karşılamanın da ne kadar acı ve üzüntülü olduğunda yurt dışında yaşayan binlerce vatandaşımız daha iyi biliyorlardır. Fatih Atik, Ramazan bayramını idrak ettik Ramazan ayının ardından. Nasıl değerlendiriyorsun? Eski Ramazanları özlüyoruz. Hep bunu ifade ediyoruz. Eski bayramları özlüyoruz. Çocukluğumuzun bayramlarını özlüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun?
Sevgili Bilal, ben de vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, gurbetteki soydaşlarımızın, tüm Türk milletinin Ramazan bayramını kutluyorum, tüm İslam aleminin. Bugün son günü Ramazan bayramının. Tabii benim de biraz rahatsızlığım var. Belki sesimiz kulakları tırmalayacak ama bayram deyince benim aklıma hemen eski günlere gidiyorum, çocukluğuma.
Evet.
Her bayramda aklıma gelen bir tek şey var. Ben senin gibi böyle... Ben kitabın ortasından konuşmaya başlayayım direkt. Bayram dedim mi benim aklıma iskarpin ayakkabılar geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Evet. Çocukken babamla beraber, annemle beraber giderdik. Balıkesirliyim ben. Balıkesirli olanlar varsa onlara da ayrıca muhabbetlerimi yolluyorum buradan. Bizim çarşıya inerdik. En çok hoşumuza giden şey yeni ayakkabılar almak olurdu. Orada... O ayakkabıları alırsın, böyle gıcır gıcır, renkli, kimisi rugan olur, kimisi siyah olur, kimisi başka renk olur filan. Bayram sabahı giymek için, bayram namazına gitmeden önce, böyle yastığının altına saklarsın veya yattığın yatağın altına koyarsın. Yeni pantolonlar, gömlekler, yani herkes de böyle pür neşe, müthiş bir sevgi, coşku çocuklarda özellikle. Ramazan veya işte Kurban Bayramı deyince, daha çok Ramazan Bayramı'nda aklıma hep bunlar geliyor. Eski Ramazanlarda da tabii bizden yaşı büyük olanlar var, küçük olanlar var. Ama eskiden biz hep yan yanaydık. Amcalar, dayılar, teyzeler, özellikle dayılar ve amcalarla birlikte olurduk hep sahurlarda, iftarlarda. Onların tadı bir başkaydı. Yani gece sabahleyin işte saat 3'te, 4'te annen gelir kaldırır seni. Yani biz kendimizi bildiğimiz bileli oruç tutuyoruz. Ailecek bizim bütün aile fertleri tutar. Türkiye'de zaten toplumun tamamında böyle bir şey var. Ama gece sahura kalktığın zaman işte açılmış o anneannenin, babaannenin yaptığı böreklerin kokusu. Ondan sonra hep beraber oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun böyle güzel sabahları sahurlarda. O atmosferi artık yaşayabiliyor muyuz dersen, yani biz onlardan uzak kaldık. Neden? İşte şehirleşme, kentleşme, herkes üniversite mezunu oldu. Başka başka şehirlerde, başka başka yerlerde yaşıyorlar. Kimse yurt dışına gitti. O günleri özlüyoruz. Ama bayramlarda tekrar buluşup bir araya gelip o günleri iade etmenin coşkusuyla geçiyor. Bayram deyince benim aklıma bunlar geliyor her zaman. Özellikle eski şeyleri yapamadığımız için. Ama bayramlarda şunu yapmaya özen gösteriyorum. Yani bu atmosferi sadece en azından bayram sabahında çocuklarla beraber namaza gidelim. Arkasından da bütün aile kocaman bir kahvaltı masası kuralım. Hep beraber orada oturalım, muhabbet edelim, söyleşelim falan istiyoruz. Ama işte iş güç bazen buna da engel oluyor. Evet. Bayram dedin mi benim aklıma bunlar geliyor.
Evet, senin de söylediğin gibi kentleşme, modernleşme ile birlikte Ramazan kültürümüz de değişmeye başladı. Bayram kültürümüz de değişmeye başladı. Dün bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Ramazan ayında daha doğrusu insanlar daha önce iftarlara davet edilirdi ailecek. Buyur seni yarın akşam iftara bekliyorum dediği zaman o kişinin evine iftara gidilirdi. Ama artık o geleneğimiz bile değişti artık büyük şehirlerde. Yarın akşam seni iftara bekliyorum dediği zaman lüks bir restoran ayarlanmış ya da dışarıda bir restoran ayarlanmış. Orada iftar yemekleri verilmeye başladı.
Bu sene kaç defa iftara davet edildin?
Evlerde iftar yemekleri artık kalmamaya başladı.
Söylesene, sana soruyorum şimdi. İşte bu yıl var mı?
Yani bu yıl işte kimse mesela iftara beni davet etmedi evine.
Vallahi biz de davet eden olmadı.
Evet, olmadı. Maalesef işte Ramazan bayramı, bayram kültürlerimiz de değişmeye başladı. Sen mesela diyorsun ki bayram namazını kılmaya özen gösteriyorum. Pek çok kişi artık bayramları tatil köylerinde, otellerde ya da yurt dışı gezilerde karşılamaya başladı. Bayram kültürümüz de değişmeye başladı. Aslında bence bu kültürlerimizi yaşatmamız lazım. Yani sen işte özlemle anlattın çocukluğundaki Ramazan bayramlarını, hatta biraz da duygusallaştın. Dinleyicilerimiz görmedi ama Fatih Atik burada neredeyse gözyaşlarını dökecekti eski Ramazan bayramlarını anlatırken.
Sesim kötü yani, yoksa gözyaşlarımı anlatırdım.
Evet, hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Dinleyicilerimiz de yaşamıştır. Senin de söylediğin gibi çocukluğumuzda kalkılırdı. O güzel ayakkabılar, elbiseler sadece bayram günü giyilirdi. Mesela Arife günü ya da bayramdan önce giyilmezdi. O geleneklerimizi devam ettirmemiz lazım. Çocuklarımızı aşılamamız lazım. Çünkü bu bizim kültürümüzün, dinimizin bir gereği. Ama tabii şehirleşme, modernleşme ile birlikte bunlar da değişmeye başladı.
Ve tabii şu cihazlar. Şimdi ben buna değinmeden geçmeyeyim.
Evet. Başka bu cihazlar dediğin ama değerli benim dinleyiciler, Fatih Atik şu anda elinde akıllı cep telefonunu gösteriyor. Bu cihazlar dediği o.
Evet, şimdi buradan bayram kutlaması yapıyoruz değil mi? Hı-hı. Açıyoruz telefondaki uygulamaları. Hı-hı. Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. İki tane grup toplu mesaj gönderiyoruz. Hı-hı. Bayramlar bitiyor. Ama en çok çocuklar bundan etkileniyorlar. Şimdi çocuklarla iletişim kurmak için çok güzel bir ortam aslında bayramlar. Fakat biz normal zamanda bile iletişim kuramıyoruz kendi çocuklarımızla.
Maalesef.
Çünkü bu akıllı cep telefonları her şeyin önüne geçti. Çocuklara bir şey söylüyorsun, ne kadar çok yasak getirirsen getir, bunu kullanmalarını engelleyemiyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla artık sadece çocuklar değil, bizim yaş grubumuz da geç. Dedeler, nineler de bunları kullanıyor. Yani herkes oyun oynuyor telefonda. Evet. Artık yani bu sadece çocukların herkes kullandığı bir şeyin ötesine geçti.
Sosyal paylaşım sitelerine giriyor herkes. Dediğin gibi sen de yaşlı yaşlı dedelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız bile sosyal paylaşım sitelerinden çıkmıyorlar artık. Ama şöyle bir faydası da oluyor aslında sosyal paylaşım sitelerinin. Bu dünyanın büyümesi ve gelişmesinden sonra pek çok haberden haberdar olamıyorsun. Mesela bir yakının vefat ediyor ya da bir arkadaşın vefat ediyor ya da bir güzel düğünü oluyor, nikahı oluyor. Onlardan haberdar olamıyorsun ama bu sosyal paylaşım siteleri sayesinde onlardan haberdar olabiliyorsun. Akıllı cep telefonları meselesi gerçekten tüm dünyanın olduğu gibi de Türkiye'nin önemli bir problemi.
Evet.
Aile içi iletişim kalmadı. Arkadaşlar arasında iletişim kalmadı. Benim mesela 19 yaşında oğlum var. Oğlum giriyor odasına sahura kadar, gece yarılarına kadar bilgisayarda oyun oynuyor. Sadece yemek yemek için masaya geldiğinde yüzünü görüyorum. Sonra tekrar odaya gidiyor. Kızım var, o da odasına çekiliyor. Ancak onunla WhatsApp mesajları üzerinden mesajlaşabiliyoruz. Bana su getir dediğim zaman bile bunu WhatsApp mesajı üzerinden gönderiyorum. Tabii bu sadece bizim problemimiz değil. Bütün Türkiye'nin ve bütün dünyanın problemi şu anda. İletişim çağında yaşıyoruz ama bence bir iletişimsizlik çağında yaşıyoruz. Face to face, yüz yüze, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ruh be ruh, yüz yüze iletişim çağı kalmadı artık. Sosyal medya, internet üzerinden iletişim çağı başladı. Ve bu da bizim çağımızın en büyük sorunlarından biri.
Şimdi başka bir konuya geçelim istersen. Şöyle de geçelim, bağlayalım. Şimdi biz birbirimize dokunarak, yüz yüze görerek iletişimde bulunmuyoruz ama Türkiye'de farklı bir açılım yapıyor. Tam tersine yurt dışındaki topluluklara, yurt dışındaki soydaşlarımıza, mazlumlara, nerede mazlum halklar varsa onlara doğrudan şefkat elini uzatıp dokunuyor.
Aynen öyle.
Böyle bir geçiş yapalım. Ondan sonra Türkiye'nin bu Ramazan Bayramı gününde
Evet.
yaptığı uluslararası yardımları konuşalım biraz istersen.
Türkiye hem ekonomik açıdan son 15 yılda büyük bir büyüme ve gelişme yakalarken aynı zamanda dünya üzerindeki mazlum ve mağdur coğrafyalara şefkat elini uzatıyor, yardım elini uzatıyor. Rakamlara baktığımız zaman Türkiye'nin insani yardımları her yıl giderek artıyor. Ben bir dönem yurt dışı Türkler, TİKA, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla yakın iletişim halinde bulundum. Onların pek çok projesine, çalışmasına katıldım. Onların pek çok projesi ve çalışmasını yerinde görmek için yurt dışı seyahatlerde de bulundum.
Çok kuruluşumuz var
Çok
yardım yapan.
kuruluşumuz var
Devletin
ve
de var, özel sektörün de var.
mesela TİKA diye bir kuruluşumuz var. Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Bu 1990'lı yıllarda kurulmuş bir kuruluş. TİKA'nın kuruluş amacı biliyorsun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Orta Asya'da çıkan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kuruluş. Ama tabii dar kapsamlı kalmış bu kuruluş. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından TİKA'nın misyonunda ve vizyonunda bir değişikliğe gidildi. TİKA sadece Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler kuran bir kuruluş olmaktan çıkartılarak bütün dünyada Türkiye'nin kalkınma yardımlarını koordine eden bir kuruluş haline getirildi. Sadece Orta Asya'da değil, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da, hatta ve hatta şu anda Güney Amerika'da bile kalkınma yardımları yapan bir kuruluş haline getirdi.
Evet.
Ben TİKA'nın faaliyetlerini yurt dışında gidip gördüğüm zaman Türkiye ile ve TİKA ile gurur duyuyordum ve hala da gurur duymaya devam ediyorum. Bir örnek vereyim mesela Fatih Atik. Sudan'ın Darfur bölgesini hepimiz biliyoruz. Darfur insani acıların en yoğun şekilde yaşandığı bölgelerden birisi. İnsanlar bir dönem orada açlıktan kırılıyorlardı. Ben Darfur'a da gittim. Darfur büyük bir yer ama gelişmemiş, modernleşmemiş bir şehir olmaktan öte hala köy niteliğinde olan bir şehir. İki katlı bir bina yok mesela Darfur'da. Binaların hepsi tek katlı.
Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Darfur'u ilk ziyaret eden devlet başkanı oldu dünya tarihinde. Daha doğrusu başbakandı o dönemde. Sudan ziyaretinde Darfur'a da gitti. Ve Darfur'a gittiği zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir talepte bulunuyorlar. Bizim Darfur'da bir hastanemiz yok. Darfur'a bir hastane yaptırabilir misiniz? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün anında talimat veriyor. TİKA'ya Darfur'a bir hastane yapılması talimat veriyor. TİKA Sağlık Bakanlığımızla işbirliği halinde Darfur'a bir hastane yaptırdı. Fatih Atik, bu hastaneyi ben gittim, gördüm. Afrika'yı bırakın, Türkiye'de bile bu kadar modern bir hastane yoktur. Avrupa'da bile bu kadar modern bir hastane yoktur. Darfur gibi Afrika çöllerinin ortasında doğru düzgün evlerin bile bulunmadığı bir ortamda Türkiye oraya çok modern bir hastane yaptı ve bu hastane şu anda Darfurlu kardeşlerimize sağlık dağıtıyor, şifa dağıtıyor o kardeşlerimize. Ve hastane şu anda sadece Darfur bölgesinde Sudan'a hizmet vermiyor. Sudan'ın etrafındaki komşu ülkeler, Etiyopya'dan, diğer ülkelerden o hastaneye tedavi olmak için gelen insanlar var. Ve bu Türkiye'nin gücünü gösteren bir hadise. Sadece Darfur'da mı hastane yaptık? Somali'de de. Somali'yi biliyorsun. İnsani dramın yaşandığı bir ülkeydi Somali. Ve Türkiye oraya yardım elini uzatırken Somali'den hiçbir karşılık beklemeksizin yaptı.
Evet.
Türkiye'nin en büyük özelliği de bu zaten. Yani diğer batılı ülkeler de Amerika, İngiltere'si, Almanya'sı bu tür ülkelere insani yardımlar yapıyorlar. Ama onlar bir veriyorsa 10 karşılık bekliyorlar. Türkiye ise karşılık beklemeksizin yapıyor. Darfur'a Türkiye'nin hastane yapmasının Türkiye'ye hiçbir karşılığı olamaz. Sadece Türkiye veren el, alan el değil şu anda. Somali'de de mesela aynı hastanenin bir benzerini biz Somali'de de yaptık ve Somali'de de şu anda o hastane şifa dağıtmaya devam ediyor. Tabi sadece TİKO yok. Yurt dışında Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini, insani ilişkilerini koordine eden bir de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız var. Dış Türkler Başkanlığı'nın kurulması hükümetlerin hep gündeminde olmuştu. Ancak Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve Akraba Toplulukların kurulmasını AK Parti hükümetleri sayesinde oldu 2002 yılından sonra. Ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukların Başkanlığı'nın kurulmasıyla da özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, özellikle diğer Amerika'da yaşayan vatandaşlarımıza dokunan bir el oldu Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız. Türkiye adına onların dertleriyle dertlenen, onların sorunlarıyla sorunlanan bir kuruluşumuz oldu. Orada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ediyor Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve getiriyor hükümet nezdinde bu sorunların çözümüne çare arıyor. Hatta onun çok güzel bir sloganı var. Nerede bir soydaşımız, nerede bir vatandaşımız, nerede bir akrabamız varsa biz oradayız. Bu slogan çok güzel bir slogan.
Türkiye bu insani yardım noktasında da uluslararası camiada ön sıralara çıktı. Bildiğim kadarıyla yurt dışına en çok yardım gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada. Hı. Yani rakamları tam hatırlamıyorum ama 5 milyar dolar civarında yardım yapıyoruz yurt dışında yaşayan insanlara. Tabii bir tane de ben geçen sene bunlardan birine katıldım bizzat. Geçen sene Ramazan ayında Türkiye Diyanet Vakfı ile Gazze'ye gittik. Gazze'de orada şehit olmuş, işte bir şekilde hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin çocukları var, yetim çocuklar. O yetim çocuklarla beraber iftar yaptık. Onlarla beraber bayram neşesini yaşadık. Senin saydığın bu kuruluşların dışında doğrudan devlet desteğiyle değil de vatandaşın yaptığı yardımlarla, vatandaşımızın verdiği bağışlarla yurt dışındaki insanlara, ihtiyaç sahiplerine dokunan bir diğer kuruluş Diyanet Vakfı.
Evet.
Özellikle bu FETÖ'cülerin, bu hain insanların yaptığı faaliyetler, insanlarımızı kandırarak nasıl paralarını topladıklarını biliyoruz. Şimdi bunların boşalttığı bu alanları devletimizin diğer birimleri doldurmaya çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı bunlardan bir tanesi. Türkiye Diyanet Vakfı devlet bütçesinden pay alan bir vakıf değil. Evet. Tamamen sivil bir organizasyon. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da ayrı. Her ne kadar birleşik gibi görünse de tamamen vakfın bağışlarla yürüdüğünü vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Artık işte biz nereye yardımda bulunacağız? Nereye zekatlarımızı, fitrelerimizi vereceğiz? Ya da işte ne bileyim herhangi bir bağışta bulunmak istediğimiz zaman nereye gidelim denildiğinde kapısı çalınacak en önemli kuruluşlardan bir tanesi TİKA değil yani. TİKA bağış kabul edemiyor. Türkiye Diyanet Vakfı. Ben bizzat gittim gördüm. 83-84 tane yabancı ülkede bu vakfın faaliyetlerini izledim. Hatta geçen ay şeye gidecektik. Haiti'ye. Haiti'de cami açılışı yapılacaktı. Onun da hikayesi çok enteresandır. Onu da anlatırım biraz sonra. Ama Gazze'de mesela 15 tane cami yaptı Türkiye Diyanet Vakfı. Onun dışında sosyal yardımlar, aynı yardımlar Ramazan ayında herkese iftariyelik ve işte kutu kutu gıda yardımında bulunuyor. O insanların ne kadar açlık, sefalet içinde olduğunu görüyoruz hep beraber. TİKA'dan bahsettin. TİKA Gazze'ye de bir hastane yaptı. Enerji sıkıntısı olmasına rağmen dediğin gibi çok mükemmel bir hastane var. Faaliyette şu anda. Gazze'deki kardeşlerimize hizmet veriyor bu hastane. Ayrıca bir de bu vakıflarımızın şöyle bir yardımı daha var. Özellikle Afrika için su kuyusu açıyorlar. Ve bu su kuyusunun nasıl temizleneceğini de öğretiyorlar. Özellikle yani Türkiye'de işte oraya veriyoruz, buraya veriyoruz. Bunların arkasından nereye kullanıldığı paraların bilemiyoruz diye şüphesi olanlar varsa Diyanet Vakfı'nı ben hasreten özellikle vatandaşlarımıza tavsiye ederim. Çünkü verdiğiniz fitreleri de, verdiğiniz zekatları da hepsini ayrı ayrı kalemler halinde değerlendiriyorlar ve internet sitesinde yayınlıyorlar. Siz nereye gittiğini, verdiğiniz kurbanın, verdiğiniz zekatın nereye harcandığını sorabiliyorsunuz ve takibini yapabiliyorsunuz. Şöyle bir hikaye anlatayım. Bir tane teyze var. Erzurum'da yaşıyor. Böyle çorap örerek, dantel örerek para biriktirmiş yıllarca. Ondan sonra bir cami yaptırmak istiyor. Diyor Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruda bulmuş vakıf yetkililerine. Ben diyor cami yaptıracağım. Ondan sonra bakıyorlar ediyorlar işte nerede yaptıralım senin bu camiyi diye soruyorlar. O da diyor yaşadığım yerde olsun falan. Ondan sonra ama bakıyorlar talepler geliyor. Haiti'de. Yani ta Küba'nın yanında, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında bir tane mescit ihtiyacı var. Türkiye'ye talepte bulunmuş. Bu teyzenin biriktirdiği parayla teyzeye öneride bulunuyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir şey yapsak ne dersiniz? Bir tek şartım var diyor. Açılışına beni de götüreceksiniz. Ondan sonra onu da organize ettiler. Teyzenin biriktirdiği paralarla orada iftar vereceklerdi ve mescidin açılışını yapacaklardı ama geçen ay biraz sıkıntılı oldu. Gidilemedi. Bizzat yani Türkiye'de kendi emeğiyle, gözünün nuruyla biriktirdiği parayla Haiti'de cami yaptıran bir gelenekten, bir anlayıştan söz ediyoruz. Bizim diğer ülkelerden farkımız işte bu tamamen. Geçen ay Tunus'a gittim. Onu da söyleyeyim. Fransız işgalinde kalmış Tunus uzun yıllar boyunca Osmanlı egemenliğinden sonra. Oraya Fransızlar geldiklerinde yaptıkları ilk şey papazlarla beraber gelmek. Ve tamamen İslam anlayışını yok etmek için herkesi Hristiyan yapmaya çalışmışlar. Ama Arap toplumu olduğu için başarılı olamamışlar. Ve Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda, yaklaşık 25 Afrika ülkesinde Fransızların sömürgesi hala devam ediyor. 2010, yanlış hatırlamıyorsam rakamları, 2014 ya da 2013 rakamlarıyla Fransa'nın bu Afrika ülkelerinden aldığı, yıllık aldığı para ne kadar biliyor musun? 550 milyar dolar. 550 milyar dolar diyorum. 25 ülkeyi hala sömürmeye devam ediyor. Eğer yanlışsa dinleyicilerimiz düzeltsinler ama Türkiye'nin yaptığına bak, Osmanlı'nın yaptığına bak.
Evet.
Bizzat veren el olmuş, götürmüş, karşılıksız vermiş. Ve bunun karşılığını da önümüzdeki süreçte almaya devam edeceğiz. Türkiye güçlü oldukça, başını kaldırdıkça daha güzel noktalara geleceğiz. Ama burada en önemli unsur vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, yurttaşlarımızın o kendi içindeki şuuru kaybetmemeleri.
Fatih Atik, ben de ilginç bir olay anlatmak istiyorum. Balkanlarda Sırbistan'dan ayrılan Karadağ diye bir ülke var. Küçücük bir ülke. Dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Karadağ'da Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin orayı fethederken şehit olan askerlerin yattığı bir mezarlık var. Ve o mezarlığın yanında da Nizam Camii diye bir cami inşa edilmiş Osmanlı zamanında. Bu cami 1911 yıllarında restorasyona ihtiyacı var. Karadağ'daki Müslümanlar Osmanlı'ya payitahta mektup yazıyorlar 1911 yılında. Diyorlar ki bizim Karadağ'da bir camimiz var. Bu camimizin restorasyona ihtiyacı var. Biraz para gönderirseniz biz bu camiyi restore ettireceğiz. Tabii 1911 yılında yazılan bu mektubun ardından Balkan Savaşı patlak veriyor. Osmanlı Balkanlardan çekilmek zorunda kalıyor. Ve Karadağ'daki Nizam Camisi restore edilemiyor. 1930'lu yıllarda yanılmıyorsam o cami aşırı milliyetçiler tarafından yıkılarak harap ediliyor. Ve imamı da şehit ediliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2010 yılında ya da 2011 yılında zannedersem Karadağ'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Karadağ bu ziyareti sırasında Karadağ müftüsü var. Çok değerli bir alim, çok değerli bir insan ve çok gayretli bir kişi Karadağ müftüsü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuyu arz ediyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bir camimiz var. 1911 yılında biz bu caminin restore edilmesi için Osmanlı'ya mektup yazdık. Ancak Balkan Savaşı çıktı. Bu mektubumuza cevap alamadık biz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen talimat veriyor TİKA'ya. Diyor ki bu camiyi aslına uygun olarak hemen restore edeceksiniz. Ve 2011 yılının Kadir Gecesi'nde de bu cami hizmete açılacak. TİKA hemen bu talimatı yerine getiriyor. 2011 yılının Kadir Gecesi'nde Karadağ'ın Podgorica başkentinin yakınındaki Nizam Camisi Kadir Gecesi'nde hizmete açılıyor. Ve Karadağ müftüsü ne diyor biliyor musun?
Ne diyor?
Biz diyor 1911 yılında Osmanlı'ya mektup yazdık. Bu mektubumuza cevap 100 yıl sonra 2011 yılında geldi. Ve Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun diyor. Yani Türkiye'ye yazılmış 100 yıllık mektuplar artık cevapsız kalmıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Türkiye'nin hem ekonomik büyümesini gerçekleştirmesinden hem de Türk milletinin ve Türk devletinin cömert olmasından, yardımsever olmasından, şefkat elini uzatmasından oluyor. Bunlar sadece tabii hükümetin yaptığı şeylerdedir. Bunlarda Türk milletinin payını da unutmamak lazım. Çünkü bizim milletimiz yardımsever bir millet. Bizim milletimiz her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer almış bir millet. Bizim milletimiz elindeki ne varsa onu hayır yolunda, hasanet yolunda harcamak için yüzyıllar boyunca örnek teşkil etmiş bir millet. Ve bu milletimiz sayesinde Türkiye şu anda bütün mazlum ve mağdur coğrafyalara elini uzatıyor. Tabii Yunus Emre Enstitüleri'ni unutmamak lazım.
Evet.
Yunus Emre Enstitüleri şu anda Amerika'da, Almanya'da, Belçika'da, dünyanın pek çok ülkesinde faaliyete geçirilen enstitüler. Ve bu Yunus Emre Enstitüleri sayesinde Türkiye dünyaya Türkçe'yi öğretiyor. Türkçe artık dünyanın pek çok ülkesinde öğrenilen, konuşulan bir dil haline geldi. Yurt Dışı Türkler Başkanlığı mesela Türkiye bursları veriyor. Her yıl ülkemize bildiğim kadarıyla 3000'e yakın öğrenci getiriyor. Ve biz bu öğrencileri Türk üniversitelerinde burslu olarak okutuyoruz. Bu öğrenciler ne oluyor? Hem Türkiye'yi tanıyorlar, hem Türkçe'yi öğreniyorlar, hem Türkiye'yi öğreniyorlar. Gittikleri zaman oralarda bizim gönüllü elçilerimiz oluyorlar. Yunus Emre Enstitüleri de bu konuda çok önemli hizmet görüyor bence. Ve son olarak kullanılan Maarif Vakfı'nı da unutmamak lazım.
Evet.
Maarif Vakfı da FETÖ biliyorsun dünyanın dört bir tarafında okullar açmıştı. Biz bu okullarda Türkiye'nin ve Türkçenin tanıtımı yapılıyor diye biliyorduk ama anlaşılan bu okullarda çok farklı amaçlar için faaliyetler yapılıyormuş.
Göstermelikmiş hepsi.
Evet, göstermelikmiş çünkü biliyorum ki mesela biz gidiyorduk o okulları ziyaretlere. İşte bir Türkçe şarkı öğretmişler çocuklara. Gelen resmi heyete bir Türkçe şarkı söylüyorlardı. Oo biz de ne güzel hoşumuza gidiyordu Türkçe şarkı söylüyorlar diye. Ama Türkçe konuşmaya kalktığın zaman iki kelime Türkçe konuşamıyorlardı. Ezberletilmiş şarkılarla şey yapıyorlardı. Şu anda Maarif Vakfı diye bir vakfımız kuruldu mesela. FETÖ'nün pek çok okulu Afrika'da ve Orta Asya'da FETÖ'nün elinden alınarak bu Maarif Vakfı'na devredilmeye başladı. Ben Maarif Vakfı'nın da önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dünyadaki en önemli yumuşak güçlerinden biri olacağına inanıyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nü de söyledik. Tabii Kızılay'ı da unutmamak lazım bence. Kızılay'da çok önemli yardım faaliyetleri yapıyor. Sadece afet hallerinde değil, her zaman Kızılay dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardımlarını ulaştırıyor. Tabii Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD'da aslında Türkiye'deki afetlerde yardımları koordine etmek için kurulmuş bir kuruluştu. Ancak o da şu anda yurt dışına da açıldı. Dünyanın pek çok yönünde yardım faaliyetlerini yerine getiriyor. Elhamdülillah Türkiye şu anda dünyanın pek çok ülkesinde mazlumlara, mağdurlara elini uzatan bir ülke konumunda.
Sadece orada değil yani. Türkiye'nin içinde de var.
Evet.
Bir sürü milyonlarca Suriyeli var, Iraklı var, Afganlı var.
Evet. Onları zaten hiç saymıyoruz artık. Yani Türkiye'de şu anda 3 milyona yakın Suriyeli, Iraklı, Afganlı var. Onlara biz yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bildiğim kadarıyla 25 milyar dolara ulaştı Türkiye'nin onlara yaptığı yardımlar. Biliyorsun Avrupa'nın bize bir sözü vardı. 6 milyar dolar yardımda bulunacaktı. Ancak bu sözleri de havada kaldı.
Öyle.
Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla sadece 1 milyar dolar gönderdiler. 5 milyar dolarını hala göndermediler. Bizim zaten onların yardımlarına ihtiyacımız yok. Türkiye kendi ekonomik gücüyle, kendi kalkınmış yapısıyla dünyadaki mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım edecek güçte. Ve kalkınma yardımlarında da dünyanın birinci ülkeleri arasında yer alıyor şu anda. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunlar devam eder. Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'ndan bahsetmiştim. Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nı özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız çok yakinen tanıyorlar. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına el uzatıyor. Geçmişte yaşanan bir sorun vardı. Şu anda hala da devam ediyor. Mesela özellikle Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da Türk çocukları ailelerinden alınarak yabancı çocuklara veriliyor
evet.
Mesela. Bu büyük bir sorun. Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Orada ailelerin bilinçlendirilmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptı. Onlara hukuki yardım verilmesi konusunda da çok önemli çalışmalar yaptı Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız. Ve hala da yapmaya devam ediyor. Tabii sadece vatandaşlarımızla değil, akraba topluluklarımızla da yakından ilgileniyor. Özellikle Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'daki bütün akraba topluluklarımıza dost elini uzatıyor Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız. İnşallah bunlar artarak devam edecektir diye düşünüyorum.
Bayram gününde böyle Türk halkının cömertliğinden, yardımseverliğinden bahsettik. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama siyasetle ilgili de birkaç cümle söyleyebiliriz. Siyaset ve bu FETÖ yargılamaları durmadı Ramazan ayı boyunca. İşte bazı tutuklamalar nedeniyle ana muhalefet partisinin yürüyüşü oldu. Onun dışında FETÖ yargılamalarında da gördük ki bu adamlar inkar etmeye sürdürüyorlardı yaptıkları işi. Ama bazılarının itiraf ettiğini de gördük. Peş peşe itiraflar da gelmeye başlıyor. Ve artık az da olsa, çok çok az da olsa bazıları bu işi, bu 15 Temmuz kalkışmasını FETÖ'nün yaptığını kabul ediyorlar. Bir de bu arada Putin'den de bir açıklama geldi onunla alakalı olarak. Amerikan istihbaratının FETÖ darbesinden habersiz olmayacağını söylemişti. Bunlar çok dikkat çeken gelişmelerdi. Yargı süreçlerinin bu yaz döneminde ben tamamlanacağını düşünüyorum. Bazı davalarda kararlar da çıktı. Hatta Yargıtay'ın verdiği bir kararda terör örgütü, silahlı terör örgütü olduğu artık kesin kabul edildi. Bir de Baylok sistemin, Baylok programının tamamen bu FETÖ'ye ait bir işaret program olarak kimde varsa onun FETÖ'cü olduğu artık net. Yargı bu konuda kesin karar verdi. Bunlar son derece önemli gelişmelerdi.
Bayramdan sonra da tabii siyasette hareketlilik olacak. AK Parti 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde kampa girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından AK Partili bakan ve milletvekilleriyle 2 günlük kampta bir araya gelecek. Bu biliyorsun AK Parti siyasetinin bir geleneği haline geldi. Her yıl yılda 2 defa, en azından yılda bir defa bu toplantılar yapılıyor. Hem parti politikaları hem Türkiye'nin gündemi değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta yapılacak bu toplantıyla da Türkiye siyasetinde yeni bir gelişme yaşanmaya başlayacak. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geliyoruz. Satır arasında bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah nice Ramazan bayramlarına, kurban bayramlarına sağlık, sıhhat, huzur, barış ve kardeşlik içinde Türk milletini, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızı ve dünya üzerindeki Müslümanları ve tüm insanları kavuşturmayı nasip etmesin. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
Ben de tüm dinleyicilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki bayramda buluşmak üzere.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programından hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.